Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 13. ayrım. 8. bölüm. Doktor DiMatteo ile konuşmam gerek. Hemşire Janet yüzü asık bir vaziyette Eve baktı. Şu anda hastası var. Geçen gün beklediğim yerde bekleyeceğim. Ona çok vaktini almayacağımı söyleyin. Doktor DiMatteo bugün çok meşgul. Komik. Ben de meşgulüm. Lafını burada keserek güvenlik kapısının tam önüne dikildi Eve. Kaşlarını kaldırarak hemşireye dik dik baktı. Hemşire Eve'in ilk ziyaretinde olduğu gibi derin bir soluk aldı, aynı sinir bozucu tavırla sandalyesinden doğruldu. Eve insanları işlerini yaparken bu kadar sinirlendiren şeyin ne olduğunu merak etti. Kapılar açıldığında Eve içeri girdi ve Janet'la göz göze geldi. "Teşekkürler. Neşeli tavırlarından insanlarla çalışmayı ne kadar çok sevdiğini görebiliyorum." Janet'ın şaşırmış yüz ifadesinden yaptığı ironiyi anlamasının zaman alacağını düşündü Eve. Eve, Louise'i beklemek için küçük bir odaya geçti. Aradan 20 dakika geçmişti ve Doktor Louise, Eve'i tekrar gördüğüne sevinmişe benzemiyordu. "Çabuk olalım, kolu kırılmış bir hastam var içeride, tedavi edilmeyi bekliyor." "Tamam, tıbbi amaçlar için işlenen cinayet davalarımda senin uzmanlığına ihtiyacım var. Saatler yetmiyor, ücret berbat. Biraz riskli bir iş ve benimle çalışan insanlardan çok şey bekliyorum. Ne zaman başlıyorum?" Eve beklenmedik bir içtenlikle gülümsedi. Louise'in de gözleri fal taşı gibi açılmıştı. "İzin günün ne zaman?" "Gün boyu çalışmıyorum. Yarın saat 2'den önce nöbete başlamayacağım." "Bu iyi. Yarın tam 8'de benim evde ol. Peabody, doktora adresi ver. Nerede yaşadığını biliyorum Teğmen." Gülümseme sırası Louise'deydi. "Rourke'un nerede yaşadığını herkes bilir. O halde yarın 8'de görüşürüz." Eve, hoşnut olmuş bir halde dışarı çıktı. "Louise'le çalışmaktan hoşlanacağım sanırım. Dilekçeleri ve kağıtları Louise'e göstereyim mi madem onu danışman yaptın?" "Henüz değil. Kapanan davalarla özellikle ilgili görünmeyen polislerin silinmiş kayıtlarının düşüncesi içinde," Eve aracına binerken başını salladı. "Bunu bir süre daha gizli tutalım. Yola devam." Peabody en acınası bakışını kullanarak "Ya öğle yemeği?" diye sordu. "Lanet olsun. Tamam ama bu civardan bir şey satın almıyorum ona göre." Eve sözünü tutarak şehir merkezinin dışına doğru sürdü arabayı ve oldukça temiz görünen bir karavan büfenin yanında durdu. Kendine bir kepçe dolusu kızartma aldı. Peabody ise soya ve sebzeli kebapla kendine bir ziyafet çekti. Eve aracını otomatiğe aldı. Yemeğini yerken amaçsızca sürdü arabasını. Düşüncelere daldı. Şehir uzayıp giden şehir trafiğinin, banliyölerin gürültüsünün içinde bir girdap gibi dönüyordu. Mağazalar, kartonlara veya büyük, göz alıcı tabelalara yazdıkları bitmek bilmeyen kampanyalarla yıllık stoklarını satabilmek için reklam yapıyorlardı. Pazarlık avcıları her zamanki işini yaparken soğuk havayla çarpışıyor ve akıp giden insan yığınından korkuyorlardı. Yan kesiciler ve dolandırıcılar için kötü bir zamandı. Kimse soyulacak, dolandırılacak kadar uzun kalmıyordu ortalıkta. Yine de Eve, 3 kartlık bir İspanyol kumar oyunu ve patenli birkaç sinsi hırsız fark etti. Eğer bir şeyi yeterince çok isteseydiniz, küçük bir sıkıntı sizi durduramazdı diye söylendi. Her şey rutindi. Dolandırıcılar, soyguncular, yan kesiciler, hepsinin de kendilerine göre bir rutini vardı. Herkes onların burada olduğunu biliyordu ve insanların umduğu tek şey onlarla karşılaşmamaktı. Kaldırımda yaşayanların da kendi rutin hayatları vardı. Soğuktan titreyerek kışı atlatmaya çalışacaklar ve sıfırın altındaki hava barakalarını sarmalarken ölümün tokadından kurtulmayı umut edeceklerdi. Onların başarılı olup olmadıklarına kimse pek aldırmıyordu. Katilin güvendiği de bu değil miydi? Kimsenin onlara fazla aldırmaması. Kurbanlarının hiçbirisinin soru sorup talepte bulunacak yakın aileleri yoktu. Arkadaşları, sevgilileri yoktu. Son zamanlarda çıkan cinayet haberlerinde kanallarda tek bir bilgiye rastlamamıştı Eve. Dikkat çekecek haber değilmiş demek ki bunlar diye düşündü. İzlenme oranlarını altüst etmemişti. Nadine Furst'un birebir özel haber yapma teklifi karşısında nasıl tepki vereceğini merak ederek kendi kendine gülümsedi Eve. Kızartmasını yerken muhabiri aradı. "Furst, Acelem var, kısa ve öz konuş, 10 dakika içinde canlı yayında olacağım. Yüz yüze görüşmeyi mi kastediyorsun Nadine?
Dallas?
Nadine'in tilki gözleri birden ışıldadı. Bunun için ne yapmam gerek?
Sadece işini.
Bir cinayet var. Kaldırımda yaşayan, dur bir dakika, bu olmaz. Geçen ay sokaklarda yaşayan insanlar hakkında uzun bir film yaptık. Onlar önce soğuktan donuyor, sonra parça parça kesiliyorlar. Halkın ilgisini çekmek için bunu yılda 2 kez yapıyoruz biz. Yenisini yapmak için henüz çok erken. Bu seferki parçalara ayrılmış, içi açılmış, sonra kalbi sökülüp alınmış. O da bir haber tabii ama eğer mezheplerle ilgileniyorsan, Ekim'de Cadılar Bayramı için o alanda bir haber yaptık. Yapımcım yine aynı şeyi yapmaktan hoşlanmayacaktır. Kaldırımlarda yaşayanların yeni haberlerini yapmak istemeyecektir. Şimdi sen ve Rourke'la ilgili evliliğinizin nasıl gittiğiyle ilgili bir haberi seve seve yaparım. Evliliğim işimden ibaret Nadine. Elimde erken emekliye ayrılmış bir sorgu memuru var. Bundan birkaç ay önce parçalanmış. Birisi böbreklerini almış. Nadine'in gözlerinde hafif bir öfke belirdi. Gözleri keskinleşti. Diğerleriyle bağlantılı mı? İşini yap dedi İyim Nadine. Sonra ofisimi ara ve bana o soruyu tekrar sor. Eve görüşmeyi sonlandırdı ve arabayı otomatik vitesten aldı. Yaptığın çok kurnazcaydı Dallas, dedi Peabody. Nadine, 6 araştırmacının ancak bir haftada yapabileceği işi 1 saatte ortaya çıkaracak. Sonra beni arayacak ve benden resmi bir ifade ve görüşme isteyecek. İşbirliğine hazır biri olarak da ben istediğini ona vereceğim. Nadine'i birkaç çemberden atlatmalısın ki adet yerini bulsun. Evet ama çemberleri geniş ve alçak yapacağım. Yola devam Peabody. Spindler'ın yerini incelemek istiyorum. Eğer birisi bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğundan şüpheleniyorsa bu kim bilmek istiyorum. Terlemeye başlamalarını istiyorum. Suç mahalli haftalar önce temizlenmişti. Ama Eve'in aradığı fiziki bir kanıt değildi zaten. Herhangi bir iz varsa onu bulmak istiyordu. Spindler, şehir savaşları zamanında hasar gören ya da yıkılan binaların yerine kısa sürede inşa edilmiş bir binada yaşamıştı. Plan, 10 yıl içinde daha sağlam ve estetik açıdan hoş yapılarla değiştirilmesi kararlaştırılan, hızlı, geçici binalar inşa etmekti. Fakat 20 yıl sonra çirkin ve yamuk binaların çoğu hala yerinde duruyordu. Bir sokak ressamı, donuk gri yüzeye, çeşitli cinsel ilişki pozisyonlarında olan çıplak çiftleri mükemmel şekilde resimlemişti. Eve, ressamın tarzının, yeteneğinin ve resim yapmak için seçtiği yerin mükemmel olduğunu düşündü. Özellikle bu bina, o alandaki sivil polislerin çoğunu barındırıyordu. Sokakta hiç güvenlik kamerası yoktu. Eğer böyle bir lüks varsa da yıllar önce yağmalanmış, tahrip edilmişti. Eve, kilit vurulmuş tek bir asansör ve kırık bir posta kutusundan oluşan dar, penceresiz bir hole girdi. Spindler'ın çocuk esirgeme kurumu varmış dedi Peabody. Sonra tavanı çökmüş olan kirli merdiven boşluğuna baktı. Sanırım yürüyerek çıkmamız gerekecek. Öğlen yediklerini eritmiş olursun. Bu sırada apartmandan birisi müzik dinliyordu. Müziğin kötü sesi merdiven boşluğunda yankılandı ve ilk katta oturanların kulaklarını sağır etmek üzereydi. Yine de ikinci kattaki ince kapıların birinin ardından duydukları bağırıp çağırma seslerinden daha iyiydi. Bu şanslı teğmen maaşını hak ediyormuş diye düşündü Eve son merdivene çıkarken. Bu küçük, sevimli binada ses yalıtım lüksü olmadığı kanaatine varabiliriz sanırım diye yorumladı bunu Peabody. Ev sahibinin ses yalıtımı yaptırmayı istemiş olacağından şüpheliyim. Eve aradıkları dairenin önünde durdu ve kapıyı çaldı. Sokak fahişeleri 24 saat çalışırdı ama genellikle dönüşümlü olarak. Eve birinin iş bulamamış olarak oralarda takıldığını düşündü. Gün batımına kadar çalışmıyorum diye cevap geldi kapının diğer tarafından. Bu yüzden defolun. Bunun üzerine Eve rozetini dürbüne götürdü. Polis, sizinle konuşmak istiyorum. Ruhsatım hala geçerli, beni rahatsız edemezsiniz. Kapıyı aç, yoksa seni nasıl rahatsız edebildiğimi görürsün. Homurdanarak, küfrederek kapıyı açtı. Kapı aralığından kanlanmış kahverengi bir göz belirdi. Ne var? Saatlerdir bir iş çıkmadı. Biraz uyumaya çalışıyorum burada, hepsi bu. O tek gözdeki bakıştan ilaçlarla uyumaya çalıştığı belli oluyordu.
Ne kadar zamandır bu apartmanda yaşıyorsun?
Birkaç haftadır.
Ne demeye soruyorsun?
Daha önce neredeydin?
Karşıda.
Bak, benim izin belgem var, sağlığım da kontrol altında, sağlamım ben.
Spindler için çalışıyordun değil mi?
Evet. Kapı gıcırtıyla açıldı.
Ne var?
Adın ne senin?
Mandy, ne zıkkım.
Tamam, o kısmı ezberledim artık.
Açık konuş Mandy.
Sana eski patronunla ilgili birkaç soru sormam gerek.
O öldü, benim tüm söyleyeceğim bu.
Ama kapıyı açtım Mandy. Saçı kısa ve dağınıktı. Sokak fahişelerinin sevdiği pek çok peruktan birini takmak onun için daha kolay olmalı diye düşündü Eve. Muhtemelen Mandy 30'dan fazla değildi ama yüzüne bakıldığında 10 yıl daha yaşlı görünüyordu. Mandy'nin kazandığı tüm para, pembe kirli askılarla tutturulmuş süt yeninden taşan dik ve iri göğüslerine, dolgun ve kıvrımlı vücuduna gitmişe benziyordu. Bir kadının kendi alanına para harcaması doğru bir yatırımdı. Müşteriler zaten yüzlere nadiren dikkat ederdi. Eve içeri adım attı ve oturma salonunun işin her iki amacı içinde kullanılacak bir biçimde döşenmiş olduğunu fark etti. Tepeden odayı ortadan ikiye bölen bir perde iniyordu. Birinci kısımda ayakları tekerlekli iki yatakla yatakların ortasındaki tahtaya yapıştırılmış servislerin listesi vardı. Diğer taraftaysa bir bilgisayar, telefon bağlantı sistemi ve bir sandalye bulunuyordu.
Spindler'ın işini sen mi devraldın?
Dördümüz birlikte yapıyoruz. Birinin çalışma grubunu yönetmesi gerektiğini düşündük ki, bu kişi eğer bizsek, sokakta geçirdiğimiz iş saatini azaltıyoruz. Yöneticiler birbirine benzer. Kış cinayetleri arasında müşteri avındayız.
Eminim öyledir. Spindler'ın öldürüldüğü gece buralarda mıydın?
Buralarda. İçeride, dışarıda, bilirsin işte. O gece işlerin çok iyi gittiğini hatırlıyorum. Mandy sandalyeyi çekti ve bacaklarını uzattı.
O kadar soğuk yoktu o gece.
Sicil kaydın yanında mı?
Mandy'nin suratı asıldı.
Suç kayıtlarımı karıştırman gerekmez. Ben doğruyu söylüyorum.
Öyleyse bana neler bildiğini, nerede olduğunu anlat.
Hatırlıyorsun dedi Eve, Mandy'nin inkar etmesine fırsat bırakmayarak.
Planlarınızın suya düşmesini de, bir gecelik bir olay için patronunuzun kesilip parçalanmasına razı olmadığınızı da.
Tabii ki hatırlıyorum.
Linda patronu görüp deliye döndüğünde ben otopsi için gelen doktorla beraberdim.
Tanrım, biliyor musun, bir bakire gibi çığlık attı.
Yaşlı fahişenin kanlar içinde yerde yattığını söyledi.
Ben de ona çenesini kapatmasını ve isterse polisleri çağırmasını söyledim.
Yatağa geri dönmek istiyordum.
Kendin oraya gidip neler olduğuna bakmadın mı?
Niye ki? Eğer ölmüşse bu harikaydı. Eğer ölmemişse kimin umurundaydı ki?
Onun için ne kadar zaman çalıştın?
6 yıl.
Mandy ağzını kocaman açarak esnedi.
Artık kendim için çalışıyorum.
Patronundan hoşlanmıyordun sanırım.
Ondan nefret ediyordum.
Bak, diğer polise de söylediğim gibi onu tanımak ondan nefret etmek demekti. Hiçbir şey görmedim, duymadım. Duysaydım da umursamazdım zaten.
Hangi polisle konuştun?
Patronun sınıfından biriyle işte.
Mandy Peabody'yi işaret etti.
Senin sınıfındandı ya da bununla o kadar çok ilgilenmediler.
Siz bu konunun üstüne neden bu kadar gidiyorsunuz?
Benim sınıfımdan olanları bilmiyorsun Mandy. Ama ben senin gibi olanları biliyorum.
Eve daha da yaklaştı. Mandy'ye doğru eğildi.
Kadın çalışanları yönetiyor, paralarını o veriyor. Paralarla uğraşıyor ve parasını bankaya yatırmak için dışarı çıkmıyor mesaisi bitene kadar. Mesaisi bitmeden de öldürülüyor. Ve ben burada para bulunduğuna dair raporda herhangi bir bilgiye rastlamadım.
Mandy bacak bacak üstüne attı.
Öyleyse polislerden biri almıştır parayı.
Ne var yani? Bundan bana ne?
Bir polisin tüm parayı almayacak kadar zeki olduğunu düşünüyorum. Polislerin oraya vardıklarında para bulduklarını da sanmam.
Şimdi ya bana adam gibi doğruyu anlatırsın ya da seni suç kaydınla birlikte sorguya alır, canını okurum.
Patronun parasını alıp almaman umurumda değil. Ama o gece burada neler olduğu fazlasıyla umurumda.
Eve, Mandy'nin durumu anlamasını bekledi bir süre.
Özetle,
Arkadaşın çığlık içinde odana geliyor ve sana burada neler olduğunu söylüyor. Şimdi ikimiz de senin sırtını dönüp yatmadığını biliyoruz. Bu yüzden bu kısmı baştan alalım. Mandy, Eve'in yüzüne baktı dikkatli. Emekliliğine kadar hayatta kalmayı hedefleyen onun mesleğindeki bir kadın, yüzleri ve tavırları okumayı öğrenmişti. Bu polis, aslını öğrenene kadar bu işin peşini bırakmayacak diye düşündü. Birisi parayı illaki alacaktı. O yüzden ben aldım. Lida ve ben parayı paylaştık. Kimin umurunda? İçeriye gidip patrona baktın. Öldüğüne emindim. O yüzden yatak odasına kadar gitme zahmetine katlanmadım. Kan görmek ve koku duymak istemedim. Pekala, şimdi bana önceki geceden bahset. Yoğun bir gece olduğunu söyledin. Buraya gelen müşterilerin işlerini, tavırlarını az çok biliyorsundur artık. O gece gözüne farklı biri çarptı mı? Bak, o yaşlı fahişe için tutuklanmak istemiyorum. Tutuklanmak istemiyorsan bana kimi ve neleri gördüğünü söyle. Aksi takdirde suç mahalliyle örtüşen baş tanık konumuna düşersin. Yeni ve daha kurnazca bir yem diye söylendi Eve, Mandy'nin söylenenleri kavrayabilmesi için biraz duraksayarak. Doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için sana test yapmaları emrini verebilirim ve seni bir süre göz altında tutabilirim. Lanet olsun. Mandy sandalyeden kalktı, mini buzdolabına doğru yürüdü ve bir bira çıkardı. Bak, meşguldüm o gün, harıl harıl çalışıyordum. Bir müşteriyi içeri alırken binadan çıkan birkaç adam görmüş olabilirim. O an şöyle düşündüm, lanet olsun, ben bu yarım akıllıyla işimi yapacakken diğer kızların biri iyi bahşiş bırakmaya yeterli paraları varmış gibi görünen bu iki herifi kapmış. Nasıl görünüyorlardı? Pahalı paltolar, çanta gibi bir şey taşıyorlardı. Kendi seks oyuncaklarını getirmişler diye düşünmüştüm. İki adam gördüğüne emin misin peki? İkisini. Mandy birasından bir yudum daha aldı. İki kişiydiler diye hatırlıyorum. Ama benim yarım akıllı, ağzı sulanmış bir şekilde üzerime çullandığı için tam bakamadım. Eve başını salladı. Masanın kenarına oturdu. Tamam Mandy. Şimdi tüm bunları tekrar konuşmak hafızanı canlandıracak mı bir bakalım. 13. ayrımın sonu. Sayfa 158. Devamı 14. ayrımda.